Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz de kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Tir 1402, Hicri Kameri 23 Zilhicce 1444 ve Miladi Takvimle 12 Temmuz 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İffet ve Tesettür Günü, CEN'in operasyon hedefleri ve sonuçları ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Cumhurbaşkanı'nın Afrika turu başladı. İran ve Rusya Meclis Başkanları Tahran'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Kur'an'a hakaret insan hakları ihlalidir dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi kimyasal silah kullanmak uluslararası yasaların açık bir ihlalidir dedi. Amerika, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kabul etmedi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden ile bir araya geldi. Şimdi haberler. Seyit İbrahim Reisi, Kenya, Uganda ve Zimbabwe Cumhurbaşkanlarının resmi daveti üzerine üst düzey bir heyetin başında bu sabah Kenya'ya gitmek üzere Tahran'dan ayrıldı. Bu sabah Kenya, Uganda ve Zimbabwe'den oluşan 3 Avrupa ülkesine gitmeden önce Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'nda ziyaretinin hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Reisi, bu ziyaretlerin Kenya, Uganda ve Zimbabwe Cumhurbaşkanlarının resmi daveti üzerine yapıldığını işaretli, İran İslam Cumhuriyeti ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra çeşitli alanlarda iyi olduğunu, ancak zamanla özellikle son 10 yılda duraklamalara tanık olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Bugün Afrika'da var olan bu muazzam zenginlik ve doğal ve mineral kaynaklar nedeniyle ve Afrika ülkelerindeki birçok yetenekten dolayı kapasite değişimi gerçekleşebilir. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlardaki ilişkilerini geliştirmesini temenni ettiğini belirterek şunları kaydetti. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin Afrika'nın 1,2 trilyon dolarlık pazarı ile yaptığı ticaretteki payı sadece 1,2 milyar dolar olup karşılıklı kapasiteler dikkate alındığında çok düşük bir pay olarak değerlendirilmektedir.
İran Cumhurbaşkanı Afrika ülkeleriyle bilimsel ve teknolojik işbirliğiyle hayvancılık ve tarım ürünlerinin yurt dışında yetiştirilmesi ve üretimi alanında uygun işbirliği alanlarına değinerek şunları söyledi. Ayrıca İran'ın bu üç ülkede ve diğer Afrika ülkelerinde bilim ve teknoloji ofislerinin faaliyete geçmesi ve teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatı, İran'ın mal ve hizmetlerinin Afrika ülkelerine ihraç edilmesinin çok iyi alanları arasında yer alıyor. İran Dışişleri Bakanı'nın ekonomik diplomasi işlerden sorumlu yardımcısı, Tahran'ın Afrika ile işbirliğini geliştirmek için özel bir yaklaşımının benimsenmesine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti dünya ile yapıcı etkileşim çerçevesinde sadece Avrupa ülkelerine tek boyutlu bir bakış açısına sahip olmayıp aynı zamanda Afrika ve Asya kıtasına da vurgu yapmaktadır. Geniş Afrika pazarı İran mallarını satmak için uygun bir platformdur ve böyle bir durumda Afrika kıtası İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mehdi Safari dün İran'ın Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Merkezi toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afrika ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik özel bir yaklaşımın benimsenmesi ve işbirliği ihtiyacına yaptığı vurguda Afrika kıtası ile ekonomik olarak gelişen ticari işbirliklerin kapasitesinden maksimum düzeyde yararlanmak amacıyla ilgili tüm kurumların ve özel sektörün işbirliğinin altını çizdi. Bu bölgede Avrupa, Çin ve Türkiye gibi güçlü rakiplerin varlığına değinen Safari, yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve Afrika ülkeleriyle iş ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaların ciddiyet, olumlu bakış açısı ve sürekli çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Asya Meclisi oturum aralarında İran İslami Şura Meclis Başkanı ile bir araya geldi. Asya Parlamentoları Meclisi Bütçe ve Planlama Daimi Komisyonu toplantısı 9 Temmuz'da Tahran'da başlayarak 12 Temmuz'a kadar devam edecek. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Bakır Galibov, dün Peter Tolstoy ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurgulayarak şunları söyledi. İki ülke parlamentoları iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme kapasitesine dikkat etmeye çalışmalıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda hiç şüphesiz Asya kıtası ekonomik, siyasi, üretim ve tüketim alanlarında dünya üzerinde iyi bir hakimiyet kurabilir. Rusya Parlamentosu Duma Başkan Yardımcısı Peter Tolstoy da bu toplantıda bugün bu zirve yeni dünya düzenine ve uluslararası alandaki gelişmelere tanık olduğumuz bir dönemde gerçekleştirilmiştir diye kaydetti. Rusya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rusya ve İran'ın her iki tarafın kültür ve kazanımlarına karşılıklı saygı konusunda ortak noktalara sahip olduklarını ve iki ülke arasında çeşitli ortak noktaların bulunduğunu belirterek şöyle devam etti. Diyalog olmadan güven oluşturulamaz ve güven olmadan iki ülke arasında Kuzey-Güney Koridoru gibi büyük projeleri hayata geçiremeyiz. Tolstoy ayrıca İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı da kınadı. İran Dışişleri Bakanı Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeyi, insan hakları ihlali ve 2 milyar Müslümana kin, şiddet ve düşmanlığa tahrik olarak değerlendirdi. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslami kutsallıklara hakaret eylemi bazı Avrupa ülkelerinde defalarca yaşanmıştır. 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'da Selvan Momika adlı aşırılık yanlısı bir şahıs Kur'an-ı Kerim'i yırtıp bu şehrin merkez camisinde ateşe verdi. Dün Güneybatı Almanya'da yine aşırılık yanlısı bir şahıs Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa ülkelerinde son dönemde yaşanan Kur'an'a hakaret eylemlerini gözden geçirmek üzere Cenevre'de düzenlenen Acil İnsan Hakları Konseyi toplantısında Salı günü yaptığı açıklamada bu toplantının yapılmasının önemini, gerekliliğini ve güncelliğini işaretle Kur'an'a hakaret sadece bir insan hakları ihlali değil, aynı zamanda 2 milyar Müslümana karşı kin, şiddet ve düşmanlığı körüklüyor ve tüm gerçek insan hakları savunucuları tarafından derhal kınanmalıdır açıklamasında bulundu. Emir Abdullahyan şunları da ekledi. İsveç ve Avrupa yetkilileri bu gibi eylemlerin tekrarını önlemek için acil ve etkili önlemler almalıdır. İran Dışişleri Bakanı bu gibi eylemleri Kırım'daki tereddüt ve gecikmenin çifte standart bir tutumun uygulandığını gösterdiğini vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı İran Savunma Kuvvetleri'ni güçlü bir bariyere benzeterek bu güçlü yüzleşmeye yönelik herhangi bir girişim intihardır ve kafayı bir kayaya çarpmak gibidir dedi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tümgiral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlarının Meşe'deki toplantısında şunları söyledi. Bazıları caydırıcılığın sadece füzelerde ve insansız hava araçlarında olduğunu düşünebilir. Ama bugün düşmanı hayal kırıklığına uğratan konu, düşmanın önünde sonsuz bir gücün var olmasıdır. Doğasında var olan zayıflıklar nedeniyle düşman vekaleten hareket eder ve artık Amerikalıların sizinle sahada çatışması mümkün değildir. Çünkü bunun kendileri için büyük bir intihar olacağını çok iyi bilirler. Tümgeral Selami şunları da ekledi. Belirli bir noktada taktiksel yıkıcı eylemde bulunan veya sizinle belirli bir karakolda savaşan bir kişi talimatını Washington ve New York'tan almıştır. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, İran'ın kimyasal silahların ana kurbanlarından biri olduğunu belirterek, bu gibi ölümcül silahların kullanılması uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Emir Said İravani, Salı günü Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki kimyasal silah dosyasıyla ilgili şöyle konuştu. İran, herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda kimyasal silah kullanılmasını bir kez daha kınıyor. Bu gibi ölümcül silahların kullanılması, uluslararası hukukun açık bir ihlali, insanlığa karşı bir cinayet ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı, İran'ın kimyasal silahların ana kurbanlarından biri olduğunda sözlerine ekledi. 28 Haziran 1987 tarihinde İran'ın Sardasht şehri, kadın ve çocuklarda dahil olmak üzere birçok masum sivilin ölümüne ve acı çekmesine neden olan yıkıcı bir kimyasal saldırıya maruz kaldı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaşta Fransa, İngiltere ve Amerika dahil bazı batılı ülkelerin Saddam rejimini desteklemek ve onunla işbirliği yapmakla sorumlu olduğunu vurguladı. Rusya, Batı'nın Birleşmiş Milletler Yardımı'nın Suriye'nin Bab el-Havi sınır kapısından geçmesine yönelik kararnamesini veto etti. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Havi kapısı, terörist grup Tahrir-i Şam ve müttefik grupları tarafından işgal edildi. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya, Birleşmiş Milletler Yardım Operasyonu'nun bir yıllığına Bab el-Havi üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına uzatılmasına karşı çıktı. Moskova'nın bu planı 6 ay uzatma önerisi için bir oylamanın daha yapılacağı kararlaştırıldı. Batı'nın kararnamesi İsviçre ve Brezilya tarafından önerildi ve Amerika, İngiltere ve diğer batılı ülkelerin desteğini aldı. 2017 yılından bu yana uygulanan Birleşmiş Milletler'in Kuzeybatı Suriye'ye yönelik yardım planı pazartesi günü sona erdi. Şam hükümeti, Tahrir-i Şam terör örgütünün insani yardıma el koyduğunu ve Suriye halkının bu yardımlara ulaşmasına izin vermediğini her zaman vurgulamıştır. Suriye yetkilileri bu ülke halkına yapılacak her türlü insani yardımın resmi kanallardan ve hükümet aracılığıyla yapılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini söylüyor. Irak Başbakanı Muhammed Şah el-Sudani salı gecesi Bağdat'ın gaz ithalatı borcunu kapatmak için Tahran ile bir çerçeve ve anlaşmaya vardığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre el-Sudani şunları kaydetti. İran'da gaz ithalatı karşılığında mazot ihraç etmesi konusunda İran ile anlaştık ve bu kararla Irak'ın mevcut gaz krizi çözülecek. El-Sudani, İran gazı ithalatı bu geceden itibaren yeniden başlayacak ve ithal edilen gaz miktarı artacak. İran'ın gaz ihracatı Amerika'nın İran'a ödeme yapmayı kabul etmemesi nedeniyle durduruldu dedi. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa El-İbadi de daha önce Irak Ticaret Bankası hesabında borçlar mevcut olduğunu ancak bu banka Amerika yaptırımları nedeniyle bu parayı İran hükümetine devretmek konusunda zorluk yaşadığını söylemişti. İran İslam Cumhuriyeti Biyoloji Olimpiyat Takımı 34. Dünya Biyoloji Olimpiyatlarında 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 34. Dünya Biyoloji Olimpiyatlarında İran İslam Cumhuriyeti Biyoloji Olimpiyatlar Takımı 4 öğrenciyle katıldı. Yarışmalarda Arman Forgani ve Ali Kasemluy altın madalya, Aydın Nazeri Ferd ve Kiaraş Behbudi ise gümüş madalya kazandı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ukrayna'nın savaş sırasında NATO'ya üye olamayacağını açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada Amerika'nın NATO toplantısındaki önceliğinin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek olduğunu duyurdu. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bu üst düzey diplomatına göre Litvanya'daki NATO zirvesinde gelecekte Ukrayna'nın NATO'ya katılma sürecinin ele alınması bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkentinde birçok liderle görüştü ve Amerika Başkanı Joe Biden ile de bir araya geldi. NTV'nin haberine göre Erdoğan, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi. Rusya Federasyonu Konseyi'nden Türkiye'ye Azov taburu tepkisi geldi. Senatör Viktor Bondarev, anlaşmalara aykırı davranan Türkiye'nin konum değiştirmeye başladığını belirterek Azov taburu üyelerin Kiev'e iadesini eleştirdi. Aydınlık'ta çıkan habere göre Rusya'da parlamentonun üst düzey Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Azov taburu elebaşlarını daha önce Rusya ile varılan anlaşmaları bozarak Ukrayna'ya iade etmesine tepki gösterdi. Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetini yeniden hedef aldı. Bağdat El-Yom Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bir Türk insansız hava aracı, Duhok vilayetinin El-İmadiye bölgesindeki kuhmetinde bulunan köyleri hedef aldı. Irak kaynaklarının belirttiği üzere bu saldırı can kaybında yaşanmadı. Siyonist rejimin Knesset'teki muhalefet koalisyonunun lideri yargı değişiklikleri yasa tasarısının onaylanmasının Benjamin Netanyahu kabinesinin sonunu getireceğini söyledi. Siyonist rejim parlamentosu pazartesi gecesi bu rejime bağlı yüksek mahkemenin yetkilerini azaltan taslağı ilk aşamada gözden geçirerek onayladı. Ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, medyanın Amerika'nın Tayvan'da gizli bir biyoloji laboratuvarı inşa ettiği iddiasına tepki göstererek Pekin'in sessiz kalmayacağını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'dan İran'da askeri nükleer programının olmayışını itirafla ilgili. Batı'nın özellikle Amerika'nın ve Siyonist rejimin İran'ın nükleer silah elde etme çabalarına ilişkin tekrarlanan iddialarına rağmen Amerikan İstihbarat Teşkilatı İran'ın nükleer silah peşinde olmadığı itirafında bulundu. Amerikan Milli İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından pazartesi günü yayınlanan 2 sayfalık bir raporda İran'ın şu anda test edilebilir bir nükleer bomba üretmek için gerekli olan kilit nükleer silah geliştirme faaliyetlerini yürütmediği vurgulanarak şu ifadeler yer almıştır. Ancak Tahran araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Daha önce Aralık 2022'de Amerika'nın Milli İstihbarat Başkanı April Haynes, İran'ın nükleer silah yapma kararı aldığını gösteren hiçbir bilgi olmadığını itiraf etmişti. Amerika'nın istihbarat kurum ve kuruluşlarının genel bakışını yansıtan bu ülkenin en önemli istihbarat kurumunun İran'ın nükleer silah üretmeye çalışmadığı gerçeğine yönelik yeniden itirafı, İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah üretme çabalarından kaçınma konusundaki kararlı konumunun bir kez daha tayin edilmesini gösteriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin 17 Nisan 2010'da nükleer silahsızlanma ve silahların yayılmasını önleme konulu birinci uluslararası konferansta yayımladığı ve daha sonra Birleşmiş Milletler'de resmen kaydedilen nükleer fetvasında şu ifadeler yer almıştır. Nükleer silahların yasak olduğuna inanmanın yanı sıra, kimyasal silahlar ve biyolojik silahlar gibi diğer kitle imha silahlarının da haram olduğu kanaatindeyiz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi bu konuda İslam Cumhuriyeti'nin asla nükleer silah aramayacağını ve halkının nükleer enerjiyi barışçıl kullanma hakkından asla vazgeçmeyeceğini vurguluyorum. Bizim sloganımız herkes için nükleer enerji ve hiç kimse için nükleer silahtır diye kaydetti. İran'da herhangi bir askeri nükleer programın olmaması Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da kabul ettiği bir konudur. İran'ın nükleer programının barışçıl olduğu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sayısız raporunda birçok kez doğrulanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Kasım 2022'nin ortalarında İran'ın şu anda bir askeri nükleer programına sahip olduğunu gösterecek hiçbir bilgimiz yok dedi. İran'ın nükleer gelişimi barışçıl hedeflerle uyumlu olsa da Amerika, Batılı müttefikler ve Siyonist rejim bunu Tahran'ı nükleer askeri hedefler peşinde koşmakla suçlamak için bir bahane olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler suçlama, Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi de dahil olmak üzere Amerika'nın üst düzey belgelerinde defalarca tekrarlandı ve Amerika'nın bununla ilgileneceği iddia edildi. Batılılar yıllardır İran'ı askeri nükleer programa sahip olmakla suçlamış, hiçbir kanıt sunmamasına rağmen bu bahaneyle İran'a karşı kapsamlı siyasi ve yaptırım tedbirleri almıştır. Ağustos 2022'de Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek istediğini doğruladı iddiasında bulundu. Bu suçlamalar İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah üretme planları olmadığını, hatta buna doğru ilerlemediğini defalarca açıkladığı sırada gündeme geliyor. Aslında Washington'un nükleer teknolojide dahil olmak üzere oyunun kurallarını değiştiren yetenekler ve teknolojiler elde etmeye çalışmak bağlamında Tahran'a yönelik suçlaması, Amerika'nın İran'ın milli gücünü çeşitli boyutlarla genişletme ve güçlendirme korkusunu gösteriyor. Batılıların Tahran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığına dair asılsız suçlamaların aksine, İran barışçıl nükleer teknolojiyi elektrik üretimi, tıp, tarım ve diğer alanlarda dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük ölçüde kullanabilmiştir. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Pejman Şirmerdi şunları söylüyor. İran nükleer teknoloji teçhizatı üretiminde kendine yeter hale ulaştı. Atom Enerjisi Kurumu'nun başarıları müzakere ekibinin kazanan kartıdır. Batılı müzakereci tarafların en büyük korkusu ülkedeki yerel bilim ve bilgidir. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Mirziyoyev'in zaferi ve Özbekistan'ın iç ve dış politikasındaki dönüşümün sürmesine ilişkin umutları ile ilgili. Bağımsız siyasi çevrelerin tahmin ettiği gibi Özbekistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin adayı Şevket Mirziyoyev, halk oylarının yaklaşık %88'ini alarak 5 yıl daha bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Özbekistan Merkez Seçim Kurulu Başkanı Nizam Hacıyev, bu ülkedeki Cumhurbaşkanı seçimini İktidar Partisi'nin adayı Şevket Mirziyoyev'in kazandığını açıkladı. Özbekistan Merkez Seçim Kurulu Başkanı 10 Temmuz Pazartesi günü mevcut Cumhurbaşkanı'nın bu ülkedeki erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini %87,5 oyla kazandığını duyurdu. Nizam Hacıyev, Özbekistan'da erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ön sonuçlarını açıklarken Mirziyoyev'in kazandığı oy sayısının 13.625.055 olduğunu açıkladı. Özbekistan'da erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmaya hak kazanan aday sayısı 19.593.838 olarak açıklandı. Böylelikle 5 milyondan fazla Özbekistan vatandaşının Şevket Mirziyoyev'e oy vermek istemediği söylenebilir. Özbekistan'da erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin diğer 3 adayı toplamda 2 milyon Özbek seçmenin oyuna bile ulaşamadı. Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine halk katılım oranı %79,88, toplam seçmen sayısı ise 15.651.405 olarak açıklandı. Anlaşılan Özbekistan halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in çizdiği politikaları önümüzdeki 5 yılda da sürdürülecektir. Özbekistan'ın merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un ardından 2016'dan beri bu ülkenin Cumhurbaşkanlığını yürüten bu Özbek siyasetçi, Cumhurbaşkanlığının ilk yıllarında Özbekistan'ın iç ve dış politikasını dönüştürmeyi başardı. Yapıcı ekonomi politikalarına ve iç politikadaki göze çarpan ve köklü değişiklikleri ek olarak Mirziyoyev, Özbekistan'ın dış politikasını da temelden ve köklü olarak değiştirmeyi başardı. Bu nedenle birçok uzman Taşkent hükümetinin politikalarının önümüzdeki 5 yıl içinde devam etmesini çok ciddi buluyor. Bu bağlamda Rusya Stratejik Araştırmalar Fakültesi Orta Asya Çalışmaları Bölüm Başkanı ve Orta Asya ve Kafkasya Siyasi Meseleleri Uzmanı Dimitri Aleksandrov şöyle diyor. Şevket Mirziyoyev'in politikası batıdan uzakta Rusya ve bölgedeki diğer bağımsız güçlerle ilişkileri güçlendirmeye odaklanmaya devam edecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı son aylarda Tahran'ı ziyaret ederek İranlı yetkililerle görüşmelerde İran'la ilişkileri mümkün olduğunca güçlendirmeye vurgu yapmıştır. Bu konuda iki tarafta önemli anlaşmalar yaptı. Bu süreç Mirziyoyev hükümetinin gelecek 5 yılda İran, Rusya ve Çin ile işbirliğine odaklanacağını gösteriyor. Ayrıca Amerika ve Batılı müttefiklerinin Özbekistan ile ilişkileri güçlendirme yönündeki baskılarına rağmen Taşkent hükümetinin başta Amerika olmak üzere Batı ile ilişkilerini güçlendirmesi pek mümkün görünmüyor. 2005'te Özbekistan'ın Andijan kentindeki Amerikan faaliyetlerinin çok riskli geçmişi hiçbir Özbek siyasetçi için gizli bir konu değildir. Amerikan casuslarının Andijan'da üstlendikleri olumsuz rolü, Amerika'nın Özbekistan'da dahil olmak üzere bir Orta Asya ülkesiyle sağlıklı bir ilişki kurmaya çalışmaktan çok bağımlı bir hükümet kurmaya çalıştığını kanıtlıyor. Öyle ki bu hükümet aracılığıyla Rusya ve diğer bağımsız ülkelere karşı istediği gibi davranma fırsatı sağlanabilsin. Şüphesiz Türkiye, Amerika ve NATO politikalarından uzaklaşıp bağımsız hükümetlerle yakınlaşırsa Taşkent hükümeti de Ankara hükümetiyle işbirliği yapma taahhüdünde bulunacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Tir 1402, Hicri Kameri 23 Zilhicce 1444 ve Miladi 12 Temmuz 2023 Çarşamba. ...88 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Tir 1314 tarihinde İran'ın kutsal kentlerinden olan Meşhed'de Goherşad Camisi kıyamı olarak ün kazanan Müslüman halkın kıyamı başladı. İşte öyle bir günde ön saflarda mücahit din alimlerinin yer aldığı Meşhed'in Müslüman ve müdahaleci halkı Despot Rıza Han rejiminin zulümleri ve ayrıca İran'da İslam kültürünün yok edilmesi ve yabancı kültürün hakim kılınması yönündeki sinsi girişimlerine karşı ayağa kalktı ve kıyam etti. Bu önlemler arasında Rıza Han'ın Müslüman kadınların başörtüsünü zorla kaldırma emri de vardı. Ancak halk Rıza Han'ın din karşıtı planlarına karşı çıkarak, ona karşı çıkarak Doruk'a ulaştı ve Rıza Han'ın memurları bu ayaklanmayı insanlara karşı kötü muamelede bulunarak katliam ederek bastırdı. ...85 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Zilhicce 1359'da Müslüman alim ve muhaddis Ayetullah Şeyh Abbas Kumi vefat etti. Hicri Kameri 1294'te Tahran'ın güneyindeki Kum'da dünyaya gelen Allame Kumi ilk başta bu kentte dini ilimleri öğrendi ve ardından bilimini tamamlamak için Necef-i Eşref'e gitti ve orada önde gelen alimlerden feyizler aldı. Bu önde gelen alimin vefatından sonra Kum'a gitti ve orada dini görevleri yerine getirmeye ve değerli kitaplar yazmaya başladı. Hayatı boyunca her biri yerinde düşünülebilecek onlarca kitap yayımladı. Masum ziyaretnameleri ve dualarını ve hac ziyaretlerini içeren Mefatihül Cenan adlı kitabı da onun eserleri arasındadır. ...1312 yıl önce, bugün 12 Temmuz 711'de Müslümanların mücadelesi tarihinde ilk kez Müslüman komutan Tarık bin Ziyad büyük bir orduyla İspanya'ya girdi. Bu zafer İslam Birliği'nin Avrupa'da bugünkü Fransa'ya kadar devam eden ilerlemesinin başlangıcı oldu. Tarık bin Ziyad kendisinden sonra Cebelut Tarık olarak anılan Fas ile İspanya arasındaki boğazı geçerek İspanya'ya girdi. Bu boğaz Atlantik Okyanusu ile Akdeniz arasındaki bağlantıdır. İspanya'nın bir parçası olan Endülüs'ü fetheden Müslümanlar bu topraklarda 8 asır hüküm sürdüler ve İslam ilim ve medeniyetini Avrupa'ya yaydılar. ...17 yıl önce bugün 12 Temmuz 2006'da Siyonist İsrail rejim ordusu bir kez daha Lübnan'a karadan, havadan ve denizden saldırdı. Bu saldırının bahanesi bu rejimin iki askerinin Lübnan Hizbullah Hareketi savaşçıları tarafından bir savunma operasyonunda esir alınmasıydı. Tel Aviv'in Washington'un tam desteğini alarak Lübnan'a yönelik askeri saldırısının ana hedefi Hizbullah'ın askeri gücünü yok etmekti. Siyonist ordu Lübnan'a yönelik saldırısında ülkenin altyapısının tahrip edilmesini ve halkın bu harekete desteğini kesmesi için ekonomik baskıyı gündeme getirdi. Savaş sırasında Siyonist rejimin uçakları Lübnan'a yaklaşık 10 bin hava saldırısı düzenledi ve bu barbarca saldırılarda binden fazla Lübnanlı sivil öldü. Ancak halk yine de Hizbullah'ın direnişini destekledi. Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'deki tesislere yönelik füze saldırıları ve Siyonist rejimin karadan saldırılarına karşı Hizbullah mücadelecilerinin cesurca direnişi bu rejimin hedeflerine ulaşmakta başarısızlığa uğrattı ve ağır bir yenilgiye uğrattı. Öyle ki Amerika, İsrail'in ana destekçisi olarak Güvenlik Konseyi'nin ateşkes ve Siyonist birliklerin Lübnan'dan çekilmesi ve Birleşmiş Milletler barış güçlerinin değiştirilmesine ilişkin kararını kabul etmek zorunda kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Vergi zamları, mali disiplinsizliğin faturası çıktı.
Cumhuriyet.
Yeni zamlar yolda sinyali, faturayı önce zengine kes.
Yeni Asya.
Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Remzi Özdemir 10 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde kendi kazdığı kuyuya düşen AKP başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Tıpkı Kahramanmaraş depremi gibi oldu. Zamlar gece yarısı geldi. Gece saat 3.30'da gelen zamlar gerçekten deprem gibi. Motorlu taşıtlar vergisinden tutun da KDV oranının yükseltilmesine kadar. Hele harçlar resmen halkı enkaz altında bıraktı. Peki zam depremi bu kadar mı? Bunun artçı şoku olmayacak mı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Elbette olacak. Şu an yapılan zamlar daha büyük zamların sadece fragmanı. Depremde derler ki artçısı esas depremden büyük olamaz. Ama bu zam depreminin artçıları daha büyük olacak. Çünkü bu zamlar bu krizden çıkmamıza yetmeyecek. Sırada çok daha büyük vergiler ve harçlar gelecek. Otoyollardan alınan ücretlerde ciddi bir artış bekleniyor. Yine benim evim bu kadar değerlendi diye sevinenlere sürpriz geliyor. Konutlardan alınacak vergilerde yeni bir düzenleme bekleniyor. Yine de bunlar kurtarmayacak. AK Parti'nin aslında seçim öncesi kurduğu tuzağa kendisinin düştüğünü görüyoruz. Seçim öncesi ilk dönem seçimi kendilerinin de kazanacaklarını düşünmüyorlardı. Bu nedenle bol keseden dağıttılar. Öyle bir dağıttılar ki AK Parti yerine gelecek iktidarı zor durumda bırakmak için. Bu altından kalkılmayacak bir hasar. Şimdi AK Parti seçim öncesi kurduğu ve içine düştüğü tuzaktan kurtulmaya çalışıyor. İşi çok ama çok zor. Türkiye'nin bu krizden kurtulmak için değil, günü kurtarmak için daha çok acı reçeteyi bu halka sunmak zorunda. Hazır olun. Çünkü zamlar canımızı çok daha yakacak. Hak ettik mi? Elbette hak ettik. AK Parti'nin bu acı reçeteyi bize uygulayacağını herkes biliyordu. Sonuç olarak ülkenin %52'si bu reçeteyi kabul etti. Ne diyelim, geçmiş olsun.
Mehmet Kara 10 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde depremzedeleri unuttuk başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen sıkıntılar devam ediyor. Adeta unutulan depremzedeler büyük bir derdin içinde. Deprem sonrasında yapılan yardımlar kesildi. Su ihtiyacı had safhada. Hala çadırlarda kalan insanlar var diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Başka şehirlerde akrabası ya da maddi durumu iyi olanlar ev tuttular ama imkanı olmayanların durumu içler acısı. Başka şehirlere taşınanlar ev kiralarının artmasından ve iş bulamamaktan şikayetçi. Yardım sözü verenlerden bazıları sözlerini tutmazken, yardım yapanlardan bazıları da yardımlarını kesti. Velhasıl 11 ili etkileyen deprem felaketinin yaraları tam sarılamadığı gibi depremzedeler de unutulmuş durumda. Bu sıkıntıların yanında pek duyulmayan bir konuya temas eden Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yaşanan deprem felaketinden sonra birçok alanda olduğu gibi akademi alanında da büyük kayıplar verildiğini ifade ederken, yaşanan depremde Hatay'da 38 akademik personelin hayatını kaybetmesinin yanında bir kısmı istifa, başka kurumlara nakil ve uzaktan çalışma dolayısıyla kentimizden ayrılmak durumunda kaldılar. Şehrimizin yıkılması, yaşam şartlarımızın zorlaşması nedeniyle öğrencilerin, velilerin ve öğretim görevlilerinin Hatay'ı önümüzdeki süreçte bir daha tercih etmeme gibi bir tereddüt yaşanmaması için ve kentimizdeki MKÜ ve İSTE üniversitelerimizin tekrar tercih sebebi olabilmesi adına %40 olan geliştirme ödeneğinin bu katsayının 2011 yılında Van depreminden sonra 100. yıl üniversitesinde uygulandığı gibi %500 katsayısı oranında iyileştirilmesi gerekmektedir diyerek önemli bir konuya temas ediyor. Yine Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Hatay'da kamu yönetiminde bazı işleyişleri sanki hiç deprem olmamış, hiç yıkım olmamış, hiç kayıp olmamış, hiç yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmamış gibi devam ettiriyor sözleriyle iktidarı eleştirirken, belediyelere gönderilen yardımların artırılmasını istiyor. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay'da 41.538 adet konteyner evde 120 binin üzerinde vatandaşımız yaşamına devam ettirirken, 43 bin vatandaşımız da çadır kentlerde hayatına devam ettirdiğini açıkladı. Sadece Hatay'da, depremin üzerinden 5 ay geçmiş hala çadırlarda kalanlar var. Mecliste birçok milletvekili bu sorunları anlatırken, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kiracı bir depremzede annenin mesajını okudu. "Eşim vefat etti. İki çocuğumla birlikte sokakta kaldım. Şu anda çadırda kalıyoruz. Ancak buradan da bizi çıkaracaklar. Ben kadın başıma ne yapacağım? Peki biz kiracılar ne olacağız, ne yapacağız?" diyor. "Ben de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tüm kiracılar adına hükümete soruyorum. Kiracıların durumu ne olacak? Kiracılara konteynerleri ne zaman vereceksiniz? Kiracıların artan kira fiyatları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için gerekli yasal çalışmaları ne zaman yapacaksınız?" diyorum. Şu feryada cevap verecek ve gereğini yapacak iktidardır. Bu şikayetler meclis tutanaklarında kalmamalı. Gerçekler ortada. Bölgede büyük sorunlar yaşanıyor ama ilk günlerdeki kadar duyulmuyor ya da depremzedeler seslerini duyuramıyor. Hava sıcaklığının 40 derecelere çıktığı deprem bölgesinde şu günlerde çadırda yaşamın ne kadar zor olduğu, susuzluğun ne anlama geldiğini bilenler sesleri duyurmak gerekiyor. Daha önce yaşanan depremde enkaz altında kalan ve sesimi duyan var mı diye haykıran bu insanlar, şimdi de çadırlardan seslerini duyurma gayretindeler. Bu seslere acilen cevap verilmeli.
Raşit Yıldırım 10 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde KOBİ'lerde ücret sorunu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor.
Tahran Radyosu.
Nasıl bir ekonomi gazetesi 5 Temmuz'da asgari ücret artışı sonrasında şirketlerin ara zam ve ücret maliyeti hesapları yaptığını haberleştirdi. Haberde zam oranının %25-30 bandında olacağı, bazı sektörlerde ara kademeye en fazla %20 zam yapılacağı belirtiliyor diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Vehbi Can Polat, ücretlilerin gelir vergisi dilimlerinin asgari ücret artışı ve son 5 yılda yaşanan kayıplar dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Aslında sadece ücretlilerin değil, tüm vergi dilimlerinin adil ve objektif olarak uyarlanması gerekiyor. Uyarlama yapılmayarak fiilen mükelleflerin tamamına ek gelir vergisi yükü getiriliyor. 7 Temmuz'da çıkartılan torba kanunla yeni vergi ve harç paketleri vergi yükünün daha da artacağını gösteriyor. Şu gün itibariyle bile asgari ücret ve memur maaşı artışları erimiş durumda. Bu koşullarda top plastik, kauçuk ve kompozit sektör meclisi başkanı Yavuz Eroğlu'nun fiyat istikrarının genel anlamda kaybolduğu bu dönemde ücret politikasını oluşturmanın da şirketler için inanılmaz zor olduğunu vurgulamakta haklı olduğunu kabul etmeliyiz. Şirketler asgari ücret seviyesine göre ücret uyarlamalarında zorlanırken açıklanan memur maaş düzenlemesiyle birlikte özel sektörün ücret yönetimi problemi daha da büyümüştür. Memur maaş düzenlemesiyle memur olmak özel sektörde çalışmaktan daha cazip hale geldiği gibi şirketlerin iç ücret uyarlamaları daha da zorlaştı. Üst nitelikli personelle alt nitelikteki personel arasındaki makas daraldı. KOBİ'lerin nitelikli personeli elde tutması daha da zorlaştı. Satın alma gücü düşen, refah seviyesi gerileyen, gelecek ümidini kaybeden kalifiye çalışanlar yurt dışı imkanlarını düşünmeye başladılar. Yurt dışını düşünmeyenler ise daha cazip imkanlar sunan iş arayışlarına başladı. Bu psikolojik tutum çalışanların iş verimlerini düşürme riskini de içeriyor maalesef. İçinde bulundukları ekonomik şartlar ve rekabet koşulları sebebiyle KOBİ'lerin her yönüyle tatmin edici ücret uyarlamaları yaparak bu güçlüklerle baş etmeleri oldukça zor. Bugün için sorunu çözseler de sorun yarın yeniden nüksedecek. Her şeye rağmen imkanlarını sonuna kadar zorlayarak KOBİ'lerin en kıymetli varlıkları olan iş gücünü ellerinde tutmaya çalışmaları gerekiyor. Ancak çalışanların bağlılığı için ücret en önemli sebep olsa da tek sebep değil. İş yeri tercihlerinde başka faktörler de yer alıyor. Çok yüksek ücret imkanları sağlansa da bu faktörlere dikkate almayan şirketler çalışan bağlılığını temin edemezler.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Bu arada programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İffet ve Tesettür Günü.
Muhterem dinleyiciler, İran takviminde Hicri Şems'e 21 Tir miladi 12 Temmuz günü Meşhed kentinde halkın tesettürün yasaklanmasına karşı kıyamı yıldırım olarak İffet ve Tesettür Günü olarak adlandırılmıştır.
Bu münasebetle sizler için hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
İslam düşmanlarının çağımızdaki en çirkin ve habis komplolarından biri tesettürü yasaklama komplosudur. 22 Şubat 1921 darbesi ve İngilizlerin desteğiyle İran'da iktidara gelen Rıza Han, toplumu İslam'dan arındırarak liberal değerlere yerleştirme tezini gerçekleştirmeye çalıştı. Bu planın en bariz örneklerinden biri tesettürün yasaklanmasıydı. Bunun için İran Meclisi Hicri Şems'i 6 Dey 1307 miladi 27 Aralık 1928 tarihinde üniforma yasasını onayladı. Buna göre erkekler için ceket, pantolon takımı giymek, kravat ve şapka takması zorunlu kılındı.
Rıza Han'ın çalışmaları Batı yanlısı bazı kadınların ve özellikle saray kadınları ve yetkililerin eşlerinin tesettürsüz veya sıra dışı tesettürle kamu alanlarına boy göstermelerini, Rıza Han'ın zorbalığı altında ve etkisinde olan halkın ise gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti göstermemelerine sebep oldu. 1934 yılında Türkiye ziyarette bulunan Rıza Han, orada Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan laik rejim sayesinde ve Müslüman toplumu batılılaştırma bağlamında yaşanan değişikliklerden etkilendi. Bu yüzden toplumdan İslam'ın izlerini silmek ve özellikle tesettürü yasaklamak için daha hızlı adımlar atmaya başladı. Böylece Ocak 1935'te Tahran Üniversitesi'nin açılış töreninde kızlara tesettürsüz katılmaları emredildi.
Rıza Han İslam karşıtı programlarını başında meşhed faytoncularının ve Tahran'daki belediye temizlik işçilerinin fötr şapka takmalarını emretti. Bu planın 28 Mayıs 1935'te yürürlüğe girmesiyle birlikte tesettürün yasaklanacağı söylentileri meşhede çalkantılara sebep oldu. Bunun üzerine Ayetullah Kumi bazı din alimleri ve önde gelenlerle istişarelerin ardından tesettürün yasaklanmasını ve fötr şapka kullanılmasını engellemek için Hicri Şems'i 9 Tir 1314 miladi 1 Temmuz 1935 tarihinde Tahran'a gitti.
Ayetullah Kumi'nin Şehriri kentindeki ikametgahının hükümet tarafından kuşatılması ise Meşhed halkının öfkesine ve ayağa kalkmasına ve sonuçta Guherşad Camii'deki acımasız katliama sebep oldu. Ayetullah Kumi bu katliamdan bir süre sonra Irak'taki kutsal türbelerin bulunduğu kentlere sürgün edildi. Ve dönemin polis memurları da aralarında Şeyh Muhammed Taki Behlül'ün de bulunduğu dostları ve yakınlarını tutuklamaya başladılar.
Şeyh Muhammed Taki Behlül durumu incelemek ve Şeyh Kumi'nin durumunu öğrenmek için Meşhed kentine gittiğinde polis memurları, ziyaretçiler ve türbe hizmetçilerinin kendisini kaçırmaya çalışmalarına rağmen kendisini eski sahanlıkta tutuklayarak hapsettiler. Fakat halk sahanlıkta toplandı ve polis memurlarına saldırarak Şeyh Behlül'ü serbest bıraktılar. Ardından Şeyh Behlül, Guherşad Camisi'ne giderek mücadelesine oradan devam etti. Polis memurları birkaç kez girişimde bulunarak halka dağılma emri vermesine rağmen bunda başarılı olamadılar. Böylece vali ve tüm general halkı dağıtma görevine piyade Tugay'a vermesiyle Guherşad Camii ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesi kuşatıldı ve yaklaşık 2000 ziyaretçi katliam edildi.
Tesettürün yasaklandığı dönemlerde tesettürsüz şekilde evden dışarı çıkmak istemeyen birçok kadın evde kalıp sadece gece karanlığında sokağa çıktılar ve hatta bazı evlerde banyolar inşa edildi. Daha fazla imkanlara sahip olanlar da ülkeden kaçmayı kalmaya tercih ettiler.
Tesettür aileye temelinin korunmasıdır ve olmaması ise aile ocağının sarsılması ve fesada sebep olur. Tesettür ve iffet kelimeleri aslında yasaklama ve reddetme anlamlarında ortaktırlar. Tesettür ve iffet anlamlarında yasaklama ve reddetmedeki fark ise zahir ve batındadır. Başka bir ifadeyle yasaklama ve reddetme anlamı tesettürün görünüşüne fakat İffetteki yasaklama ve reddetme ise insanın batın ve derunuyla ilgilidir. Zira iffet bir deruni durumdur. Fakat bu batının zahir ve zahirinde batına yönelik etki gerçeğinin insanların genel özelliklerinden olduğu gerçeğe dikkate alınarak dış görünürdeki tesettür ve giyim tarzı ile insanın derun ve içindeki engelleme olan iffetin karşılıklı etkileme ve etkilenme özellikleri olduğu söylenmelidir.
Tahran Radyosu.
Böylece dış görünüşteki tesettür ve giyim tarzı her ne kadar iyi ve mükemmel olursa, bu tesettür iffetin deruni ve batını ruh haletinin güçlenmesi ve gelişmesine daha fazla etkili olur. Bunun tersi de geçerlidir. Şöyle ki her ne kadar deruni ve iç iffet daha fazla ve güçlü olursa, tesettür ve giyim tarzı da bir o kadar fazla ve mahrem olmayanlara karşı daha iyi durumda olur. Tesettür yeryüzündeki meleklerin kanatlarıdır. Örtünen kadın kendisi ve Allah'ı arasında Allah'ı seçmiş ve din ahkamı ile kendi nefsani istekleri arasında din ahkamına yönelmiştir.
Görünmeyen kadına el uzatılmaz, gönül rahatı ve huzur ve güven ise İslami tesettürün sonuçlarıdır. İnsan koruyucunun sığınağında kendini daha güvende hisseder. Dini tesettür de kadını çirkin bakışlardan ve kadına yönelik muhtemel hasar ve zararlardan korur. Kadına huzur ve güven verir. Bu örtünme her ne kadar mükemmelleşirse güvenlik oranı daha da artar.
İslami tesettür, kadının manevi güzelliklerinin tecellisidir. Hiç şüphesiz din kuralları gereği olan tesettür ise, kadını dış afetler ve birçok hastalıktan koruyarak sigortalıyor ve onun güzelliği ve teravetini koruyabilir. Aslında tesettürün zorlukları, kadının kendi güven ve huzuru için ödediği sigorta hakkıdır. Zira tesettür, boş sözler ve diğer sorunların oklarının, onun huzurlu iç güveni ortamına girmesini engeller. Tesettürsüz kadın kırılgandır ve darbelere ve hasarlara karşı korunaksızdır. Bir kadın dini tesettürden çıktığında çevreden birçok afet onun sağlığını tehlikeye atıyor. Tesettür ise kadını daha sağlıklı, temiz ve kalıcı kılar.
Kadının tesettürü ve toplumda genç erkeklerin ağırbaşlı davranışları her zaman şeytani vesveselere karşı güçlü bir engel oluşturmuştur. Toplumda cinsel suçlar ve cinayetler oranı, tesettürlü kadınların toplumlarda bu gibi suçlar ve toplumsal ahlaksızlıkların azalmasında etkili olduklarını gösteriyor. Bir insanın bakışında, davranışında ve düşüncesinde iffet varsa, birçok genç için sorun olan yalancı aşklar ve cinsel heyecanlar ve tahrikler de ortadan kalkar ve toplumda ahlaki sağlık egemen olur.
Tesettür, aile temelinin korunarak güçlenmesine sebep olur ve olmaması ise fesat, ahlaki yolsuzluk, yobazlaşma ve ailenin sarsılmasına sebep olur. Gençlerin aile kurma isteğinin azalması sebeplerinden biri ise tesettürsüz kadın sayısının artmasıdır. Zira rengarenk süslemeler ve makyajlarla gezen kadınların her yerde görünmesiyle erkekler aile kurmaya isteksiz olur ve evlenmenin onları kısıtlayacağını sanırlar.
Kadınlar kendi tesettürleriyle hem kendi aile yapılarını ve hem diğer aile yapılarını güçlendiriyorlar. Fakat onların aile yapılarını güçlendirmedeki rolleri kendi iffetlerine yönelik eşlerinin güvenen kazanmaları içindir. Fakat onların diğer ailelerin güçlenmesindeki rolü ise erkeklerin kendilerini tatmin etmek için aile dışındaki zevklerden mahrum kaldıklarından dolayı kendi eşlerine daha fazla ilgi göstermelerinden olacaktır.
Bu arada kadınların erkeğe karşı İslami giyim tarzına uyması ise toplumda kadın ve erkek arasındaki sağlıklı ilişkilerin düzenlenmesinin bileşenlerinden biridir. Aynı zamanda kadınları da isteyerek veya istemeyerek kendi güzellikleriyle diğer erkekleri kendi eşlerini rakip kılmaktan alıkoyar. Böylece eşlerin çekiciliği aile içinde ve eşler arasında kalır. Onları birbirine daha çekici kılar ve böylece aile yapısının güçlenmesine yardımcı olur.
Muhterem dinleyiciler, İran'da İffet ve Tesettür Günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz. Bizi internet sitemiz olan www.parsyode.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi elektronik posta adresimiz olan turkish@wis.ilip.ir'e gönderebilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Cenin operasyonunun hedefleri ve sonuçları.
Değerli dinleyiciler, Siyonistlerin Batı Şeria'daki Cenin kampına yönelik saldırısı dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu özel sohbetimizde bu işgalci operasyonun hedefleri ve sonuçlarını ele alacağız.
Geçen pazartesi sabahı erken saatlerde Siyonist rejim ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehri ve oradaki mülteci kampına büyük ve kapsamlı bir kara ve hava saldırısı başlattı. Cenin'e yönelik bu saldırgan operasyon salı akşamına kadar devam etti. Siyonist ordusu ise yaptığı açıklamada Cenin şehri ve kampına yönelik 44 saatlik askeri operasyonun sona erdiğini duyurdu. Burada temel soru şu: Cenin'e yönelik operasyonda Siyonist rejimin hedefleri nelerdi?
Cenin kampı bugünlerde ve haftalarda Siyonist rejim için bir kabusa dönüşen Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehrinin batısında bulunuyor. Cenin bir silahlı direniş merkezi ve Batı Şeria'nın kuzeyinde başka bir gazze haline geldiği bilinmektedir. Batı Şeria'da Cenin gibi Siyonistlere karşı silahlı askeri operasyonlara daha yatkın bir yerin bulunmayacağı söylenebilir. Kudüs'ü işgal eden rejimin Cenin'e yönelik kapsamlı kara ve hava operasyonlarından güdülen en önemli hedef, bu şehirdeki direniş altyapısını yok etmekti. Filistin İslami Cihat Bilgilendirme Ofisi Başkanı Davut Şahab, İran medyasına verdiği röportajda Cenin kampına yapılan saldırının Ürdün Nehri'nin batı şeriasındaki Filistin silahlı direniş merkezlerini hedef almak amacıyla planlandığını söyledi. Ancak Cenin'in Filistinlerin onur ve vatanseverlik merkezi olduğu, Siyonistlerin yenilgiye mahkum olduğunu vurguladı.
Bir diğer hedef ise geçtiğimiz yılın başından beri Siyonist rejime dayatılan yenilgileri telafi etmekti. Rejim geçen yıl dalgaları kıran harekatını başlattı ancak başarılı olmamakla kalmadı, Cenin gençliği direnmek için daha kararlı ve donanım hale geldi. Son saldırılarda önce Siyonist rejim 1000 askerle Cenin kentine girerek direnişin altyapısına saldırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı ve Cenin taburu tarafından kuşatıldı. Cenin'den ayrılan Siyonist asker birlikleri Filistinliler tarafından 10 saat boyunca kuşatıldı ve Siyonist rejim 20 yıl sonra bu bölgede askeri helikopter ve hava gücü kullanmak zorunda kaldı. Bu yenilgi Netanyahu'nun kabinesi için o kadar ağırdı ki ardından gelen 2 hafta boyunca yenilgiyi telafi etmek için Cenin'e karşı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Siyonist Kanal 12'de Arap meseleleri ve gelişmeleri üzerine analist olan Ehud Yari, çatışmaların yeniden başlamasının nedeni olarak Siyonist ordunun Cenin'de ve Filistin direniş grupları karşısında önceki askeri operasyonlarının başarısızlığını göstermişti. Tel Aviv tarafından ise yeni bir operasyonun geçmişteki başarısızlıkları silmek için gerekli olduğunu belirtti. Bu İsrailli analist analizinin devamında şöyle belirtti. Dalgaları kırma operasyonu Cenin'de askeri sanayinin gelişmesini engelleyemedi. Ancak bu operasyon gerçekten başarılı olsaydı mevcut operasyon için hiçbir gerekçe olmazdı.
Cenin'e yönelik harekatın bir diğer önemli amacı da işgal altındaki topraklardaki iç krizin üstünü örtmekti. İşgal altındaki topraklarda Netanyahu'nun kabinesine karşı kitlesel gösterilerin yapıldığı ve yüz binlerce insanın kabinenin devrilmesini talep ettiği gösteriler 27. haftasına girdi. Bu protestolara son vermek için Netanyahu, Filistinlilere karşı bir savaş stratejisi benimseyerek kamuoyunu başka yöne çekmeye ve hatta dış tehditlerle yüzleştirmeye çalıştı. Buna göre son 20 yılın en büyük operasyonu olarak nitelendirilen Cenin kenti ve kampına Siyonist rejim ordusunun 2 günlük askeri operasyonu gerçekleştirildi. Ancak Netanyahu'nun bu hedefi gerçekleşmedi çünkü Cenin'den çekileceğini açıkladıktan hemen sonra binlerce kişi Tel Aviv'de gösteri yaptı ve protestocular Netanyahu kabinesine karşı en büyük gösteri yapacaklarını duyurdular.
Tahran Radyosu.
Bir diğer soru da Cenin'e yönelik 44 saatlik operasyonun sonuçları ne oldu sorusudur. Bu soruyu cevaplamak için Filistinliler ve Siyonistler için sonuçları ayrı olarak ele almalıyız. Siyonistler için 2 günlük Cenin harekatının en önemli ve temel sonucu belirlenen hedeflere ulaşılamaması oldu. İşgal altındaki bölgelerdeki askeri kaynaklar bu operasyonun asıl amacının silahlara el koymak, patlayıcı ve bombaların yapıldığı yerleri ortaya çıkarmak, direnişçileri ve onların füze platformlarına hedef almak olduğunu söyledi. Bu askeri kaynaklar bu operasyonda Siyonist ordunun direnişin herhangi bir füze platformunu keşfedemediğini veya imha edemediğini belirtti.
Siyonist rejim ordusunun Cenin'e karşı 2 günlük savaşı, Tel Aviv'deki neredeyse tüm medya çevrelerinin ve güvenlik düşünce kuruluşlarının Filistin direniş kapasitesinin büyümesiyle ilgili endişelerini bildirdiği bir durumda başladı.
Siyonistler Cenin kampını ana tehlike ve güvensizlik kaynağı olarak belirleyip, Batı Şeria'nın diğer bölgelerinden farklı olduğunu hep belirtmişlerdir. Öyle ki Siyonist haber sitesi Vala, İsrail ordusunun saldırısından bir gün önce kısa bir haberde şöyle yazdı. Cenin şehri terörizmin başkentidir. Burada gerilim ve operasyon uyarıları artmıştır. Bu bölge çatışmanın tırmanması için alarm durumuna geçmiştir.
Ancak kısa sürede Siyonist ordunun bu harekatta başarılı olamayacağı anlaşıldı. Cenin'e yapılan saldırının ikinci gününde Haaretz gazetesi Tel Aviv'in çatışmalardaki hedeflerinin başarısızlığını kabul ederken şöyle yazdı. Bu tür operasyonlar Filistin direnişinin ana direklerinin bir kampta var olduğu gibi tehlikeli bir yanılsama yaratıyor. Bu direklerin bir şehirde bulunması tehlikelidir. İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki Cenin kenti ve kampına düzenlediği saldırının hedeflerine ulaşamadığını duyurdu. Bu gazete Cenin operasyonunun Siyonistlere barış getirmeyeceğini ve Batı Şeria'daki mevcut durumu değiştirmeyeceğini vurguladı.
Dolayısıyla Cenin harekatı bu şehirdeki direnişi hiç de zayıflatamamış, direncini kırdıramamıştır. Aksine Siyonist rejimin caydırıcılık gücünün zayıfladığını da göstermiş ve bu rejimin uzun vadeli savaşlara muktedir olmadığını, kısa vadeli saldırılara karşı bile savunmasız olduğunu ispatlamıştır. Birkaç günlük savaşlarda bile ne denli kırılgan olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu savunmasızlığın işaretlerinden biri 23 yaşındaki genç bir adam olan Hüseyin Halayeli'nin şehadet operasyonudur. Haberlere göre Tel Aviv'de gerçekleşen bu operasyonda 3 Siyonist öldürüldü ve çok sayıda işgalci yaralandı.
Cenin'e yönelik 2 günlük operasyon Siyonist rejimin zulmünü bir kez daha gösterdi ve bu rejimin ağırlıklı olarak sivilleri hedef aldığına kanıtladı. 13 Filistinli şehitten 4'ü çocuk, Siyonist askerlerin Cenin kampına yönelik kuşatma ve saldırısında da onu ağır almak üzere 80 kişi yaralandı. 2 gün süren çatışmalarda işgalci rejim askerleri hastaneleri, kurtarma ekiplerini ve ambulansları hedef alarak hareket etmelerini engelledi. Ayrıca kampta yaklaşık 13 bin kişi kuşatıldı ve yaklaşık 4 bin kişi yerinden edildi. Raporlar Siyonist askerlerin insanlara evlerinden çıkarken göz yaşartıcı gazlı saldırdığını gösterdi. Bu nedenle insan kayıpları ve maddi zararlar Cenin operasyonunun Filistinliler için yarattığı somut sonuçlardır.
Bir diğer önemli sonuç ise Cenin harekatının bu şehirdeki direnişin eskisinden daha da güçlendiğine yol açması ve Cenin'in başka bir Gazze'ye dönüştüğünü göstermesidir. Filistin direnişi arabulucular vasıtasıyla Siyonist rejimi, bu rejimin Cenin şehrine ve kampına yönelik saldırganlığının devam etmesi halinde direnişin çatışma çemberini genişletmeye hazır olduğu mesajını gönderdi. Aslında Siyonist rejimin yenilgisi, Cenin merkezli sadece birkaç direniş grubunun Siyonistlere karşı savaştığı ve diğer bazı grupların savaşa girmediği sırada gerçekleşti. Bu gruplar ise yeni bir savaşta muhakkak yardıma koşacaklardır.
Bu önemli konu Filistin direnişinin caydırıcı gücünü güçlendirdiğini gösterdi. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi daire başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamalarda, Tel Aviv'deki kahramanca şehadet operasyonunun ve Batı Şeria'da tanık olunanların Filistin toplumunun tüm bölgelerde Cenin'i bu kahramanca savaşta ve direnişte desteklediğini gösterdiğini belirtti ve düşmanın cinayetlerine karşılık vermek ve işgalcileri Filistin topraklarından sürmenin de nihai hedef olduğunu vurguladı. Ayrıca Filistin İslami Cihat Hareketi medya sözcüsü Tarık Salmi, işgalcilerin Cenin'den çekilmesine cevaben, Cenin Savaşı'nın ardından direniş güçleri ve Kudüs taburlarının Siyonist düşmana yeni bir denklem dayattığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, Cenin operasyonun hedefleri ve sonuçları ile ilgili hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi terkoşat@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin istikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Kenya, Uganda ve Zimbabwe'den oluşan Afrika turu başladı. Rusya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Asya Meclisi oturum aralarında İran İslam Şura Meclis Başkanı ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Kur'an'a hakaretin insan hakları ihlali olduğunu belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Selami, İran'ın savunma gücü düşman için güçlü bir engeldir dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi İravani, kimyasal silah kullanmak uluslararası yasaların açık bir ihlalidir dedi. Irak, İran'la doğalgaz borcunu kapatma konusunda anlaştı. İran, biyoloji olimpiyat takımı 34. Dünya Biyoloji Olimpiyatlarında 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Ve Amerika, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını kabul etmedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet Tahran'dan ediyoruz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.